Ayrım 2. Kardeş Kavgası. Nikos Kazantzakis. Sayfa 16. Güneşin göründüğü andan beri çanlar yaslı yaslı çalıyordu. Kadınlar ekmek teknesi başında çalışıyor, erkekler aceleyle götürebileceklerini toparlıyorlardı. Ara sıra yaşlı bir kadın yine kederli bir şarkıya başlıyordu. Gözleri ağlamaktan şişmiş erkekler ona dönüp susmasını haykırıyorlardı. Neye yarardı inleyip sızlanmak? Tanrı'nın dediği olur, insanoğlunun da buna kendini alıştırması gerekir. Acele edelim, ruhumuz boyun eğmeden, felaketimizin bilincine iyice varamadan davranalım, acele edelim. Bir an önce ekmekleri fırına sürelim, çuvallarımızı, tencerelerimizi, çamur teknelerimizi, şiltelerimizi, kutsal ikonalarımızı götürmek zorundayız. Korkmayın kardeşler, köklerimiz yalnız burada, toprağın içinde değil, beslenip güç aldıkları gökyüzündedir aynı zamanda. Bunun için ırkımız ölümsüzdür. Yüreğinizi ferah tutun çocuklar. Cesaret. Güçlü bir rüzgar esiyordu. Tam bir kış havasıydı. Deniz kudurmuştu. Hava kapalı, gökyüzü yıldızsızdı. Köyün iki papazı, Peder Damianos ve o sıralar sakalına henüz ak düşmemiş Peder Yanaros, kilisede dört dönüyor, ikonaları, ayin kadehini, gümüş incil kabını, altın sırma işlemeli tören giysilerini toparlamaya çalışıyorlardı. Kendilerini kubbenin derinliklerinden izleyenlerle vedalaşmak üzere durduğunda gözleri iyice açılan Peder Damianos onu ilk kez olduğu gibi gördü. Vahşi, dudakları büzülmüş, nefret ve hırs dolu, koca bir kayayla müminleri ezmeye hazırlanıyormuş gibi uzatıyordu İncil'i. Yaşlı Peder Damianos başını salladı, rengi soluktu, güçsüzdü. İyiden iyiye çökük yanaklı yüzünde yalnız iki kocaman göz yaşıyordu. Oruç, dua ve insan sevgisiyle tüm gövdesi erimişti sanki. Kaç yıldır titreyerek bakardı ona. Onu nasıl da görmemişti? Peder Yanaros'a döndü. Hep böyle sert miydi diye soracak oldu. Sonra kendinden utandı. Peder Yanaros dedi. Ben yorgunum. İkonaları sen topla. Götüreceklerimizi seç. Ötekilerini de kafirlerin kirletmesini önlemek için yakalım. Nasılsa Tanrı bizi bağışlar. Külleri al ve köylülere dağıt, hepsine mutluluk getirir. Ben kapıyı vurup yolculuk saati gelip çattı diye bağıracağım. Tan yere ağardı. Kara bulutlar arasından güneş çıplak hastalıklı kellesiyle yükseldi. Somurtuk ışıkta kapılar aralanıyor, karanlık dağılıyordu. Birkaç horoz kümeslerin gübresi üzerinde son kez öttü. Ahır kapıları açıldı. Sığırlar, katırlar, sıpalar, arkalarından insanlarla köpekler dışarı çıktılar. Bütün köy ekmek kokuyordu. Evden eve koşan Peder Damianos, Tanrı aşkına ağlamayın diye yalvarıyordu. Tanrı'nın isteğine karşı küfretmeyin. Belki bütün bunlar iyiliğimiz içindir. Tanrı babamız değil mi? Bir baba çocuklarının kötülüğünü isteyemez. Tanrı'nın bir gün tıpkı Yahudilere yaptığı gibi oralarda bize kökleşip yerleşebileceğimiz verimli tarlalar hazırladığını göreceksiniz. Kafirlerin ülkesinden kalkıp sütle balın aktığı, üzüm salkımlarının adam boyu yükseldiği ana yurdumuza varalım. Yola çıkmadan bir gün önce erkek, kadın, çocuk, atalarla vedalaşmak üzere köyün dışındaki mezarlığın yolunu tuttular. Hava kapalıydı. Bütün gece yağmur yağmıştı. Yağmur damlaları zeytin yapraklarından hala sarkıyordu. Yumuşacık toprak buram buram kokuyordu. Kaftanını giyip atkısını sırtına geçiren Peder Damianos, kollarında gümüş kaplı İncil önde gidiyordu. Kalabalık ardından geliyor, gümüş vazo içinde kutsanmış suyu ve onu serpmekte kullanacağı biberiye dalını taşıyan Peder Yanaros en arkada yürüyordu. Ne şarkı duyuluyordu, ne ağlama, ne konuşma. Kalabalık bitkin ilerliyordu. Yalnız zaman zaman bir kadın içini çekiyor, bir ihtiyar, ''Kirye Elisson'' diye mırıldanıyordu. Giysilerinin önünü açan genç analar bebelerini emziriyorlardı. Servilerin altına ulaşıldı. Önce papaz geçti mezarlık kapısından, sonra kalabalık. Kara tahtadan haçların tümü ıslanmıştı. Mezarların üstünde birkaç mum yanıyordu. Bir camla korunan silik fotoğraflar, kızların bir zamanlar güzel, delikanlıların da canlı olduğunu hatırlatıyordu. Köylüler sağa sola dağıldı. Herkes sevdiğinin mezarını buldu. Kadınlar toprağı öpmek için yere kapanıyor, erkekler ayakta haç çıkarıp yenleriyle gözyaşlarını siliyorlardı. Mezarlığın arasında Peder Damianos kollarını havaya kaldırdı. ''Elveda babalar atalar'' diye bağırdı. ''Bu dünyanın büyük güçleri sizinle daha fazla yaşamamıza, sizin yanınızda ölmemize, tozlarımızı sizinkine karıştırabilmek için yanınıza uzanmamıza izin vermiyorlar. Bizi toprağımızdan söküp atıyorlar. Sorumlulara lanet olsun.'' Kollarını havaya kaldıran köy halkı bir ağızdan haykırarak onun sözlerini yankıladı. Sorumlulara lanet olsun. Ardından köylüler kendilerini yere atıp yumuşak ıslak toprağı öpmeye koyuldular. Başlarını, yanaklarını, boyunlarını toprağa sürüyor, yeniden öpmek için yüzüstü kapana veriyorlardı üstüne. Ayrılıktan önce öptükleri babaları ve atalarıydı. Peder Janoros ilerledi, mezarlara bir bir ardınca kusanmış su serpmeye koyuldu. Her keresinde ölünün yakınları ''Elveda, elveda'' diye bağırıyorlardı. ''Elveda kardeşim, ablam, yeğenim, sizi kafirlerin eline bıraktığımız için bağışlayın bizleri. Suç bizde değil, sorumlularına lanet olsun.'' Peder Damianos diz çöktü, gümüş muhafazayı açtı, İncil'den Diriliş Suresini okumaya koyuldu. Birden düzelen sesi artık titremiyordu. Kiliseden ayrılmadan önce kitabı mihrabın üzerinden alırken kırmızı bir şeritle çarmıha giriliş suresini işaretlemişti. Okumaya karar verdiği bölüm buydu. Ama şimdi sevgili ölülerin ortasında yüreği elveda niyetine onlara eli eli lama sabaktaniyi bırakmaya el veriyordu. Neşeli bir sözle onlardan ayrılmaya karar verdi. İsa dirildi. Dolayısıyla Diriliş Suresini okudu ve sözlerini şu çığlıkla bitirdi. Babalar sabırlı olun, kıyamet günü buluşacağız. İsa canlandı, ölümü yendi. Ölüm olmadığından insanoğlu da dirilecek. Babalar, yeniden görüşünceye kadar sabırlı olun. Yüzleri ve saçları çamur içinde kalan köylüler doğruldular. Yavaş yavaş yürekleniyorlardı. Birbirlerine avutmak istercesine el ele tutuştular. İçten gelen sakin ve görkemli bir davranışla gözleri yaş dolu, mezarların çevresinde raks etmeye koyuldular. Gözleri üzerlerindeki yazıları heceledikleri tahta ağaçlara dikili, ağır ağır dönüyorlardı. Büyük, inanılmaz bir doyumsuzlukla bakıyorlardı bu haçlara. Bu haçları, fotoğrafları, teneke çelenkleri, servileri, toprağı ve toprağın altına yayılan kemikleri yanlarına almak ister gibiydiler, alıp götürmek ister gibi. Büyük bir rahatlıkla ağır ağır raks ediyorlardı. Raks ederken birden başlarını kaldırdılar gökyüzüne. Gökyüzünde toprağa doğru kıvrılan kırmızı ve altın sarısı ebem kuşağının yayıldığını gördüler. ''Mutlu bir belirti kardeşlerim'' diye haykırdı Peder Janoros. ''Bizi avutmak için tepemizde açılan Meryem anamızın kuşağıdır. Ellerimizi gökyüzüne kaldırdık, Tanrı'ya doğru haykırdık, işte verdiği karşılık. Gönül rahatlığıyla yola çıkın, Meryem ana sizinle gelecek, bakın kuşağına.'' Peder Damianus sıranın başına geçti, köylüler son kez ölülerine bakmak için döndüler. Ama gözleri yaşlarla dolu olduğundan bir şey seçemediler. Yeryüzü gözyaşından bir sis oluvermişti. Yeniden incelemeye ve titremeye koyuldular. ''Cesaret çocuklarım'' diye haykırıyordu Peder Damianus. ''Gücünüzü Tanrı'dan alın ve asla ağlamayın.'' Oysa kendisi de ağlıyordu. Bunun üzerine köylüler yazgılarına boyun eğdiler, köye varana dek hıçkırıklarını tuttular. Köylüler evlerine kapandılar ve yas tutmaya başladılar. Ertesi gün Tanger'e ağrınca büyük bir kargaşalık içinde eşeklere, katırlara yüklendi yükler. İnceden bir yağmur yağmaya başlamıştı. Koyunlar, keçiler ve inekler bir araya getirilip bağlandı. Kadınlar kapılarının eşiğinden ayrılamıyor, evlerinden kopacak cesareti kendilerinde bulamıyorlardı. Peder Janoros götüremeyecekleri ikonaları kilisenin avlusuna yığmıştı. Haç çıkardıktan sonra ikonaları ateşe verdi. İsa'lar, Meryem analar ve havariler kül oldu. Peder Janoros da bir kürekle hepsini rüzgara savurdu. Yolculuk saati geldi çattı. Köylüler haç çıkardılar. Toprağı öpmek üzere yere kapandılar. Binlerce yıldan beri buralarda yaşıyorlardı. Tozları, kanları ve terleriyle yoğrulmuş bu topraklarda birbiri ardınca kaç kuşak yaşamıştı. Toprağı öptüler, tırmaladılar, göğüslerinde saklamak için parçalar kopardılar. Sonunda kendi kendilerine mırıldanarak yazgılarına boyun eğdiler. ''Tanrı uludur, Tanrı bizi sever, bizim iyiliğimize çalışıyor.'' haykırmasını engellemek için yüreklerini avutuyorlardı ama kendilerini tutamadılar. Herkesten önce yaşlı Damianus yakınmaya başladı. ''Elveda yurdum, elveda yakınlarım'' diye haykırdı. Gözyaşları toprağı ıslatıyordu. Sakalı ve yüzü kile bulanmıştı. Şimdi yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, insanlarla çamuru birbirine karıştırıyordu. Uzun yıllar geçti. Ama kapkaratan yeri bu çamur, bu yas asla silinemez. Sürgün yolunu tuttular. Günler, geceler, haftalar boyu üşüdüler, açlık çektiler. Yanaros'un bakım isteyen zayıf yapılı karısı, yolculuğun gerektirdiği yoksunluğa katlanamadı. Hastalandı ve kocasının kollarında can verdi. Peder Yanaros ağlamadı. Ağzı kin dolu, çığlık dolu, kollarını gökyüzüne kaldırdı. Ama büyük bir çaba harcayarak susabildi. Kollarını yere ve çok sevdiği gövdeye indirip yolun kıyısında elleriyle bir çukur kazdı. Sonra ötekilerin ardından ağır ağır yola koyuldu. Günler, geceler, haftalarca yürüdü. Bir akşam Türklerin boşaltmak zorunda kaldıkları bir köye vardılar. İki papaz evleri teker teker kutsadılar ve köye Aya Konstantinos adını verdiler. Hac çıkardıktan sonra her köylü bir eve yerleşti. Ama köy iki papaz için küçüktü. Peder Yanaros koltuğunun altında atkısı, sırtında zembili yürüdü gitti. Varı yoğu iki öküzünü, koyunlarını, pılısını, pırtısını ve yanına aldığı buğdayı köylülere dağıtmıştı. Nereye gitmeli, ne yapmalıydı? Karısı ölmüştü. Tek oğlu yıllar önce baş kaldırmış, baba evini ateşe verdikten sonra kaçıp gitmişti. Kaptanlık ve kaçakçılık yaparak limandan limana geziyor, denizleri arşınlıyordu. Tek başına kaldığına göre nereye gidebilirdi? Yolun ortasında kararsız duruyordu. Hava kararmaya başlamıştı. Görünürde ne bir ışık vardı, ne de biraz insan sıcaklığına kavuşmak için vurulacak bir kapı. Geri dönmeyi içi çekti, sonra kendinden utandı. Peder Yanaros dedi. İçinde ne olduğunu kanıtlamanın tam sırası. Bir ruh mu o içindeki yoksa çamur mu? Kalk ve yürü, yolu izle, bırak Tanrı sana kılavuzluk etsin. 3 gün yürüdü. Nereye gittiğini düşünmeden ilerliyordu. Görünmeyenin kendisine yönettiğini biliyor, güvenle kendini ona bırakıyordu. İşte mutluluk bu diye düşünüyordu. Hiçbir şey sormamak, meraklanmamak, görüneni inkar edip, görünmeyene güvenerek yürümek. Dibi görünen bir derenin kıyısında sulara bakarken dalıp gitmişe benzeyen bir ihtiyar gördü. Bunca dikkatle neye baktığını merak edip yaklaştı. Akan suyun dışında bir şey göremedi. Şaşkın şaşkın sordu. Nedir baktığın dede? Akıp giden hayatıma bakıyorum diye karşılık verdi ihtiyar. Akıp giden hayatıma. Üzülme dede. Hayatın nereye gittiğini bilir. Denize gider. Bütün hayatlar denize gider. İhtiyar içini çekti. Öyle oğlum dedi. Deniz bunun için tuzludur. Gözyaşlarımızdan oluşmuştur. Yeniden akıp giden suya eğildi ve bir daha konuşmadı. Peder Yanaros yine yola koyulurken Tanrı'ya inanmıyor, korkusu bu yüzden diye düşündü. Köyler birbirini izliyordu. Hepsinin de bir papazı vardı. Peder Yanaros da koltuğunun altında atkısı ve İncil'i yürüyor gidiyordu. Yürü ulu Tanrım diye söyleniyordu durmadan. Yürü ulu Tanrım, ardından geliyorum. Kaç günden beri yer yer karla kaplı yüksek bir dağ ona doğru yaklaşmaktaydı. Peder Yanaros bu görüntüyle çok etkilenmiş dağa bakıyordu. Bir dağdan böylesine büyük bir huzurun yayıldığını hiç görmemişti. Sanki Tanrı Baba tertemiz giysisi ve beyaz sakalıyla sert ama iyilik dolu yemyeşil toprağa eğiliyordu. Peder Yanaros bir vadiye girmişti. Kendinden geçerek durdu. Ne büyük bir yeşillik, ne nefis kokular, ne büyük bir yalnızlık. Her yer yemyeşil meşeler, mersin ve sakız ağaçları, dev gibi koca yemiş ve kestane ağaçlarıyla kaplıydı. Kutsal cumartesi akşamında kiliseler gibi kokan bu yer, hiç kuşkusuz kutsal bir köşeydi. Peder Yanaros burada durmasına Tanrı'nın buyurduğunu anladı. Bu yalnızlık 4 gün 4 gece süren Tanrı'nın gösterdiği yoldaki uzun yürüyüşünün sonuydu. Gökyüzü bulutsuzdu, yeryüzü güneşin ilk ışınlarıyla uyanıyordu. Horozlar ötüyordu. Biraz daha ilerledi ve birden kestane ağaçlarının arasından denizin parıldadığını gördü. Uzaktan bir çanın tatlı tatlı yankılanışı duyuluyordu. Peder Yanaros şapkasını çıkardı, haç işareti yaptı. Yakında bir manastır olmalı, herhalde sabah ayini diye düşündü. Yürümesini sürdürüp bir tepeye vardı. Oradan denizin üstündeki kayalara asılı bembeyaz birkaç katlı balkonlar, kuleler ve selvi ağaçlarıyla örtülü yapıyı görüverdi. Altında uzanan patikada kazması sırtında bir papaz belirdi. Peder Yanaros elini kolunu sallayarak ona doğru bayır aşağı koştu. ''Muhterem peder, neredeyim? Şu gördüğüm yer neresidir? Bir düş olmasın?'' Papaz durdu. Simsiyah kıvırcık sakallı, kahverengi takkeli ve deri kemerli genç bir adamdı. Küçük gözleri kurnaz kurnaz parıldıyordu. Cübbesinin eteklerini kaldırmış, çıplak ayak çıkmıştı yola. Soruları yanıtlamakta acelesi yoktu. Peder Yanaros'u tepeden tırnağa merakla süzüyordu. ''Papaz mısın?'' diye sordu sonunda. ''Nereden geliyorsun? Burada aradığın nedir?'' ''Sana ne gördüğümü soruyorum. Soruşturmaya sonra geçersin.'' dedi Peder Yanaros sinirlenerek. ''Kızma muhterem peder. Kızdığım yok. Soruyorum. Neredeyiz?'' Yüzünde şeytansı bir görünümle genç papaz, ''Kutsal Aynaroz Dağı'nın önünde.'' diye karşılık verdi. ''İnzivaya mı çekilmek istiyorsun? Sağlık olsun.'' Kazmayı omzundan indirip gülmeye koyuldu. ''Karın varsa onu, keçini, tavuğunu, dişi köpeğini ya da koyununu getirme. Burası Meryem anamızın bahçesidir. Hiçbir dişi kapısından içeri adımını atmamalıdır. Kafana iyice yerleştir.'' Peder Yanaros yere kapandı. ''Tanrı'nın seçtiği Meryem anamızın bakir dağı. Seni selamlarım.'' diye mırıldandı. Genç papaz gülmemek için kendini güç tutarak bakıyordu ona. Sonunda kahkahasını önleyebilmek için elini ağzına kapayarak, ''Seni buraya kim getirdi?'' diye sordu. ''Tanrı'' dedi Peder Yanaros. Kazmasını yeniden omuzuna atan papaz, ''İyi iş görmüş öyleyse'' dedi. Ama şeytan onu dürtmüştü bir kez, geri dönüp, ''Merak etme muhterem peder'' diye bağırdı. ''Burada kadın yok ama orman ve su perileriyle idare edilebiliyor.'' Sonra bir kahkaha koyverip Mersin ağaçları arasında kayboldu. ''Yüce Meryem'' diye mırıldandı Peder Yanaros, yüreği ezilerek. ''Çok çirkin bir karşılama bu. Senin bahçıvanların bunlar mı Meryem anamız?'' Yeniden haç çıkardı ve Meryem ananın bahçesine doğru yürüdü. Aynaroz'da ne kadar kaldı, hangi manastıra yerleşti, neden günün birinde sandallarının tozunu silkip yola koyuldu? Peder Yanaros bu soruların karşılıklarını kimseye açmamıştı. Yalnız 2 yıl kalıp resim yapmayı öğrendiği yerden söz ederdi. 10 papaz, bir de atölye olarak kullanılan camlı veranda. Her papaz nöbeti geldiğinde öbür 9'unun gündelik dertlerden kurtulup resim yapmalarını sağlamak için bir hafta süreyle mutfak ve temizlik işlerine bakardı. Kıpkırmızı yanaklı İsa'lar, göbekli ve zengin giysili aziz resimleri yapılırdı burada. Çünkü resim yapan papazların da rahat bir hayatları, yiyecek dolu kilerleri, kan kırmızı fırçaları ve kuşkudan uzak yürekleri vardı. Bu saygıdeğer toplulukta çile doldurma, yerini ikonalara, kırmızıya ve tatlı eğlentilere bırakmıştı. Ama bu hayat Peder Yanaros'a çok kolay geliyordu. Aynaroz Dağı çok daha başka türlü bir yer olmalıydı. Birden mutluluğun şeytanın tuzağı olduğunu anladı, her yanını bir titremedir kapladı. Artık acı çekmek, oruç tutmak, daracık yolu izleyip dizlerini taşlarla berelemek, Tanrı'yı tanımak için yanıp tutuşuyordu. Aynaroz da bu demekti. Bunun üzerine oradan uzaklaştım diye noktalıyordu sözlerini Peder Yanaros. Hayatın çok kolay olduğu ikona ressamı papazların arasından ayrıldım ve cezamı çekmek için en amansızını bulmak üzere tam 20 manastır dolaştım. Tam 20 manastır. Sonra ne oldu muhterem peder diye soranlar çıkıyordu. Ama Peder Yanaros ses çıkarmadan dudaklarını ısırıyordu. Uzun bir süre sonra sinirden titreyen sesiyle hafiften başlıyordu. ''Ulu Tanrım, sen elinle ağzımı kapat da.'' Yine de Peder Yanaros günün birinde patladı. Bir manastırdan gelen 2 papazı hücresine çağırmıştı. Papazlar sarımsak tütsü ve acı zeytinyağı kokuyorlardı. İçeriği havalandırmak için pencereyi açtı. Canı tek söz bile söylemek istemiyordu ama papazlar gevezelik etmeye istekliydiler. Yaşlı olanın çok kurnaz bir görünüşü, pembe yanakları, koca bir göbeği ve gür sakalı vardı. Öbür papaz ise çok genç, seyrek sakallı, sivilceli yüzlü biriydi ve insana alttan bakıyor, konuşurken kekeliyordu. İhtiyar ellerini göbeğinde kavuşturdu, sert ve beğenmediğini belirten bir sesle. ''Söylendiğine göre Peder Yanaros'' diye başladı. ''Kutsal dağda yaşamışsın. Sorması ayıp değilse neden o mutlu yalnızlıktan vazgeçip insanların içine döndün?'' Peder Yanaros'un gözleri kötü kötü parıldadı. ''Mutlu yalnızlık mı?'' dedi yumruklarını sıkarak. ''Mutlu yalnızlık neye yarar? Söyler misin bana muhterem? Günümüzde manastırlar eşek arısı kovanından başka bir şey değil. Artık bal yapılmıyor oralarda. İnzivaya çekilmek bu mu? Bu mu Hristiyanlık? İsa'nın istediği bu muydu? Hayır, hayır. Günümüzde dua etmek eylem demektir. Çile doldurmakta, insanlarla yaşamak, onlarla omuz omuza savaşıma katılmak demektir. Her gün dikkat edin, altını çizerek söylüyorum. Yalnız kutsal cuma günü değil, her gün çarmıha gerilmek üzere İsa ile birlikte Golgota tepesine çıkmak demektir. Susmak istiyordu ama ağzını açmakla yüreğini de açıvermişti. Başını sallayarak papazlara baktı. İnsanlardan uzak, tek başıma, bağımsız yaşayamazdım. Utanç duyuyordum bundan. Sökülüp yolun kenarına atılmış bir taş olmak istemiyordum. Amacım yararlı olmak, büyük bir yapıya perçinlenmiş taş olmaktı. Ne yapısı anlamıyorum diye kekeledi sivilceli çömez. Ne yapısı mı? Yunanistan, Hristiyanlık. Adını ben biliyor muyum sanki? Büyük bir yapı işte, Tanrı. Yaşlı papaz göbeğinde kavuşturduğu ellerini çözerek konuştu. Ben buna kendini beğenmişlik derim. Kendinden geçen Peder Janoros yanıtını yapıştırdı. Ben de buna İsa'nın izinde yürümek derim. Bildiğim kadarıyla muhterem peder, Hazreti İsa çölde 40 günden çok kalmadı. Bu sürenin sonunda mutlu yalnızlıktan vazgeçip açlık çekmek, insanlarla birlikte savaşıma katılmak ve çarmıha gerilmek üzere geri döndü. Öyleyse bir Hristiyanın gerçek ödevi nedir? Tekrar ediyorum, yeryüzünde Hazreti İsa'nın izinden gitmektir. Peki biz? Diye kekeledi genç papaz. Gerek insanlarda, gerekse papazlarda çok alçaklık ve ikiyüzlülük gördüm. Daha fazla dayanamam. Ara sıra Tanrı bağışlasın, ruhum manastırlardan başlayarak dünyayı ateşe verecek bir meşaleymiş gibi geliyor bana. Yaşlı papaz bardağını boşaltıp, dünya sana ne yaptı diye sordu. Neden onu ateşe vermek istiyorsun? Dünya iyidir, Tanrı'nın eseridir. Hayır, şeytanın eseri. Tanrı'nın eseriydi, artık değil. Dilediğiniz kadar açın gözlerinizi muhteremler. İsa aç susuz, soğuktan donmuş kapı kapı geziyor. Onu içeri almak için ne bir kapı açılıyor ne bir yürek. Sizler onu nasıl görebilirsiniz, nasıl işitebilirsiniz? Gözleriniz, kulaklarınız, yüreğiniz, her yeriniz yağ bağlamış. Diziyle genç çömezi dürten ihtiyar papaz, haydi gidelim dedi. Dünya kötü eğilimlerle dolu, gözlerimizi ve kulaklarımızı tıkayıp kaçalım. Peder Janoros'u görmüyor musun? Ağzını açmasıyla, farkına varmadan Tanrı'ya küfretmeye başlaması bir oldu. Neden mi? Kötü eğilimlerin kaynaştığı dünyaya döndüğü için. Kaçalım diye kekeledi genç çömez. Manastırın duvarları yüksektir, kötü eğilimler oradan içeri adım atamaz. Peder Janoros hücre duvarlarını sarsan bir kahkaha koyuverdi. İyi doğrusu muhteremler, size gerçek bir öykü anlatacağım. Bir zamanlar içinde 400 keşiş barındıran bir manastır varmış. Her keşişinde biri kır, biri yağız, biri al, 3 atı varmış. Her gün keşişler kötü eğilimlerin içeri girmesini önlemek için manastır çevresinde koşturur dururlarmış. Sabah kır atlara, öğleyin al atlara, akşamda yağızlara binerlermiş. Ama kötü eğilim Hazreti İsa'nın görünüşüne bürünüp manastır kapısından içeri girivermiş. Papazlar dizlerine döverek Hazreti İsa'nın görünüşüne mi diye haykırdılar. Başladı küfre yine Peder Janoros. İsa'nın, evet Hazreti İsa'nın diye kükredi yumruğunu masaya vuran Peder Janoros. İsa'nın ya da siz papazların onu benzettiği iki yüzlülük, tembellik ve pisboğazlığın. Onun Hazreti İsa olduğunu ve izinde yürüdüğünüzü sanıyorsunuz. Tabii böylesi sizin gibi iki yüzlü, pisboğaz ve tembellerin işini çok kolaylaştırıyor. Ama bu İsa değil zavallılar, kötü eğilimin ta kendisi. İsa suretinde girdi içeri. Ama gerçek İsa, söylüyor ve tekrarlıyorum, gerçek İsa insanların arasında onların içinde geziniyor, can çekişiyor, çarmıha gerilip diriliyor. Bütün gücünü toplayan ihtiyar papaz yeniden gidelim buradan diye soludu. Çömez hemen yardımına koştu. Sonra Peder Janoros'a dönüp kötü kötü, bize küfrediyorsun galiba ihtiyar dedi. Piskoposun dediği doğruymuş. Sen kiliseye baş kaldırmışsın, özel bayrağının altında ilerliyorsun. Gözleri parıldayan Peder Janoros, evet özel bayrağımın dedi. Bayrağın üstündeki resim ne biliyor musun muhterem? Nedir asi papaz? Eli kırbaçlı bir İsa. Git bunu üstlerine ve piskoposa söyle. Bütün keşişlere, yeryüzünün bütün üstlerine anlat. Sonra kapıyı açarak, muhteremler güle güle dedi. Artık gülmüyordu. Herkese karşı çıkarak sandallarının tozunu silkip Aynaroz'dan ayrıldığı sabahı Peder Janoros büyük bir keyifle hatırlıyordu. güneş yaratılışın ilk günündeki gibi Tanrı'nın elinden yeni çıkmış gibi parlıyordu. Dağ kardan lekelerin altında Tanger'in ışığında pespembe gülümsüyordu. Sanki Tanrı Baba'nın ta kendisiydi de ayağının tozunu silkip büyük bir hızla mersin ve sakız ağaçlarının arasında kaybolan bu karıncaya gülümsüyordu. Peder Yanaros kaç kez alev alev yanan yüzünde özgürlüğün buzlu soluğunu hissetmiş ve bundan büyük sevinç duymuştu. Ama bu sabahki sevincinin benzeri yoktu. Bu sevinç belki ilkbahar geldiğinde budanmış bir ağaç kütüğünün duyduğu sevince benzeyebilirdi. Mersin ağaçları arasından hoplaya zıplaya geçerken ''Ben bugün doğdum, ben bugün doğdum'' diye şarkılar söylüyordu. Vadinin dönemecinde kaybolmak üzere bulunan manastıra bir kez bile dönüp bakmadı. Köyden köye, dağdan dağa gezerek Castello'nun taşlarına ulaştı. Önceleri bu dar kupkuru köyde boğulacak gibi oldu. Bir karış yumuşak toprağın, çiçek açmış bir badem ağacının, güleç bir yüzün, bir akarsuyun özlemini çekiyordu. Ama yıllar geçti, sonunda bu taşlara ve insanlara bağlandı. Hepsi onun kız ve erkek kardeşleriydi. Yüzlerinde insanların acısını ve korkusunu görüyordu. Ruhu bu dik kayalara sıkı sıkıya yapıştı ve orada kökleşti. Köylüler gibi Peder Yanaros da yoksulluğa, gündelik yıkımlara alıştı. Sık sık açlık çekiyor, çoğu kez üşüyor, dertlerini paylaşacak kimse bulamıyordu. Yine de yakındığı yoktu. ''Benim görevim burada'' diyordu. ''Savaşımı burada vereceğim.'' Oysa Tanrı kızgınlığının 7 kupasını Yunanistan'a boşalttı, kardeş kavgası başladı. Ama Peder Yanaros ortadaydı, kimin yanını tutacağına bir türlü karar veremiyordu. Hepsi onun çocukları, kardeşleriydiler, hepsinin yüzünde Tanrı'nın parmaklarının bıraktığı izleri görebiliyordu. Haykırıyordu onlara, ''Sevgi, sevgi, barış.'' Ama sözleri uçurumda kaybolup gidiyordu. Uçurumun gerek sağından, gerekse solundan, küfürler ve lanetlemeler Peder Yanaros'a doğru yükseliyordu. ''Bulgar, hain, bolşevik, karga, halkı uyutan herif, faşist.'' İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.